Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Müslim, İmam Müslim'in Sahih kitabının İmaret bölümünü okuyoruz. İmaret 21. babdayız. 88. hadis. Bu bab kadınların beyatı. Keyfiyetü beyatin nisa. Kadınlar nasıl beyat eder? Beyat etmek, erkekler halife seçtiklerinde onun elini tutarak ona bağlılık itaat sözü veriyorlar. Bu kadınlarda nasıl olur? Yani bugünkü oy vermek gibi bir şey bir manada. Kadınlar nasıl beyat ederler? Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Mümin kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicret ettikleri vakit Allah Teala'nın şu sözü mucibince imtihan edilirlerdi. Cenab-ı Hak Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ey peygamber, sana mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmayacaklarına, çalmayacaklarına ve zina etmeyeceklerine dair biat etmeye gelirlerse onları imtihan edin şeklinde devam eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime ile imtihan ederdi Peygamber Efendimiz. Yani bu ayet-i kerimede sayılan şartlarla onlardan biat alırdı, söz alırdı. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede hangi şartlarla biat etmelerini istiyor kadınların? Yani Mekke'den Müslüman olduklarını söyleyerek hicret eden kadınlardan nasıl biat alınacak? Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, izâ câekel müminâtu yübâyi'neke. Müminler, mümin kadınlar sana geldiklerinde Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek, maruf olan, İslam'a ters olmayan hususlarda sana asi olmamak, sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu şartlarla Efendimiz beyat alıyordu. Böyle yapmayacaksınız diye kadınlardan beyat alıyordu. Ayşe validemiz devam ediyor. Mümin kadınlardan bu şartı kim ikrar ederse mihneti ikrar etmiş, yani vazifeyi almış, mesuliyeti almış, yükü omuzlanmış olurdu. Kadınlar bunu sözle ikrar ettiği vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara haydi gidin sizin biatınızı kabul ettim derdi. Hayır, vallahi Resulullah'ın eli hiçbir kadının eline dokunmamıştır. Peygamber Efendimiz kadınlarla musafa etmezdi, yabancı kadınlarla onlara dokunmazdı. O kadınlardan yalnız sözle biat alırdı. Sadece sözle biatınızı aldım şeklinde. Yine Hazreti Ayşe validemiz devam ediyor. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan Allah Teala'nın emrettiğinden başka hiçbir şey almamış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem avucu asla bir kadının avucuna dokunmamıştır. Yani bu ayet-i kerimede sayılanlardan başka söz almamış, bunlar istemiş onlardan ve onlardan hiçbirinin eline de dokunmamıştır. Onlardan biat aldığı zaman kendilerine sözle biatınızı kabul ettim derdi. Kadınlar, çünkü namahrem olan kadınlara dokunmak haram olduğu için Peygamber Efendimiz de bunu gösteriyor ashabına, dokunulmaması gerektiğini. Diğer rivayette yine Ayşe validemiz kadınların biatını haber vermiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle hiçbir kadına dokunmamıştır. Lakin kadınlar biatı sözle alırdı. Kadınlardan biatı sözle alırdı. Onu sözle aldı da kadın da söz verdi mi git senin biatını aldım derdi. Tamam, senin biatını aldım, kabul ettim derdi. Buradaki imtihandan kasıt, imtihan edilirlerdi'den kasıt kendilerinden biat ve söz alınırdı demektir. Ayet-i kerimde imtihan kelimesi kullanılmış. Nitekim bu şartı kim ikrar ederse mihneti ikrar etmiş olurdu cümlesi de ayetteki şirk koşmamak, çalmamak ve zina etmemek şartını ikrar eden şer'i biatı yapmış olur manasına geliyor. Yani bu sorumlulukları üzerine almış olurdu. Bu hadis-i şeriften neler anlıyoruz? Kadınların biatı el vermek suretiyle değil, yalnız sözledir. Erkeklerin ise hem sözle hem de el ile tutuşmak suretiyle olur. Musafa yaparak olur. İki, ihtiyaç anında ecnebi bir kadının sözünü dinlemek, sesini işitmek mubahtır. Yani kadınlarla ihtiyaç anında konuşmak, mütesettir, tesettürlü olduğu, kapalı olduğu müddetçe ihtiyaç kadarıyla oturup sohbet etmek şeklinde değil de ihtiyaç kadarıyla onlarla konuşup ayrılmak, baş başa kalmamak şartıyla, halvet olmamak şartıyla bu da mubahtır. Üç, ecnebi bir kadının tenine dokunmak caiz değildir. Ecnebi dediği yabancı, yani kendisinin mahremi olmayan, kendisine nikah düşen, evlenebileceği, istediğinde evlenebileceği bir kadınla ona dokunması bir erkeğin caiz değildir. Meğer ki hekimlik, doktorluk, kan aldırmak, diş çıkartmak gibi bir zaruret olan. Yani zaruret olursa başka doktor yok, erkek doktor yok, kadın doktor var veya kadın için kadın bir doktor yok, erkek doktor var. Mecburen böyle bir durum hasıl oldu. Bu zaman bu caiz görülebiliyor. Bu takdirde caiz olur. Çünkü zaruretler memnu olan şeylere mubah kılar. Zaruretler mahzurlu olan şeyleri mubah kılar kaidesince buna cevaz verilebilir. Diğer bölüm, takip eden bölüm, beyat ne üzerine olurdu? İşitmek ve itaat etmek ancak bir şartla, gücü yettiği kadar. Gücü yettiği kadarıyla sorumlu. Gücü yetmediği şeyleri içip itaat etmekten sorumlu değil. Bununla ilgili de Abdullah bin Dinar haber veriyor. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dinleyip itaat şartıyla beyat ediyorduk. Efendimiz de bize gücünüzün yettiği hususlarda buyuruyordu. Yani insanlar dikkat etmiyor. Ya Resulallah, sana işitip itaat etmek üzere beyat ediyoruz diye söz veriyorlar. Genel konuşuyorlar. Bu sözün tabii ki umumi olduğunu düşünmüyorlar o esnada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kendilerinden daha merhametli olduğu için gücünüz fîmestetâtüm, gücünüz yettiği kadar, gücünüzün yettiği hususlarda, hiç kimseye gücünün yetmediği şeyler yüklenmemiştir. La yükellifullah nefsen illa vüs'ahâ ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak herkesten gücünün yettiği şeyi ister, gücünün yetmediğini istemez. İmam Nevevi bu kelimeyi fîmestetâte müfret mütekellim, yani gücümün yettiği hususta, fîmestetâtü şeklinde almış. Yani Peygamberimiz fîmestetâtü, gücüm yettiğince de, bu ara cümleyi de koy, bu şartta koy diye ikaz ediyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine olan sonsuz şefkat ve merhametinden kaynaklanır diyor İmam Nevevi. Ümmetinden biri takat getiremeyeceği bir biatın umumuna girmesin diye onlara gücümün yettiği hususta demeyi öğretiyor. Hadis-i şerif, gücünün yetmeyeceği bir işe özenen kimseye yapamayacağın işe özenme demenin caiz olduğuna delildir. Yani adam gücünün yetmeyeceği bir işe girişmek istiyor, ona gücünün yetmeyeceği, yapamayacağın bir işe özenme diyebilirsin. Ona hatırlatabilirsin. Onu ikaz edebilirsin. Mana itibariyle gücünüzün yeteceği işleri iltizam edin hadisi gibidir. Hadis-i şerifte başka bir rivayette gücünüzün yeteceği işleri iltizam edin, onları yapmaya kalkışın şeklinde bir ikaz da gelmiş. Tabii ki bu beyatta ve beyatın şartlarını yerine getirirken önemli olan bir hususta buluğ yaşı. Buluğ yaşı önemli olduğu için bir sonraki bölümde İmam Müslim Hazretleri buluğu açıklıyor. Buluğ yaşı kaçtır diye İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Uhud harbi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni harpte teftiş etti. Efendimiz Medine'den çıkınca ordusunu teftiş ediyor, gözden geçiriyor. O zaman 14 yaşındaydım. Bana müsaade etmedi. Efendimiz 14 yaşında ve aşağıda olanları ayırıyor orada teftiş esnasında. Onları Medine'ye tekrar gönderiyor. Onlar istemeyerek de olsa, ağlayarak da olsa dönüyorlar. Ama Efendimiz onları geri çeviriyor. Demek ki onları küçük buluyor. Beni Hendek günü de teftiş etti. Hendek savaşına giderken de Efendimiz orduyu teftiş etti. O zaman 15 yaşındaydım ve bana müsaade etti. Burada 14 yaşının başlarında demek ki Bedir savaşı olmuş, Uhud savaşı olmuş. Orada 14 yaşında Efendimiz geri çeviriyor. Hendek savaşına giderken de müsaade ediyor. 15 yaşındaydım ve bana müsaade etti diyor. Nafi İbni Ömer Hazretleri'nin talebesi diyor ki, bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz'in yanına gittim. O gün halifeydi ve kendisine bu hadisi söyledim. Ömer bin Abdülaziz halifeyken ona bu İbni Ömer'in sözünü naklettim. Ömer, gerçekten bu küçüklükle büyüklük arasında bir sınırdır. Yani buluğa ermenin bir sınırıdır dedi ve memurlarına 15 yaşında olan kimseye asker aylığı bağlamalarını yazdı. Yani Beytülmal'den asker maaşı bağlanıyor. Tabi savaşa gittiğinde onlara göre ata ihsanda bulunuluyor. Savaşa çağrılabiliyor, cihada çağrılabiliyor 15 yaşı ve üzeri. Bu yaştan aşağı olanı çocuklara katın. Derece derece herkese verilen tahsisat derecesine göre, yaptığı işe göre. Demek ki 15 yaşında bir çocuk, bugün çocuk olarak görülen kimseler hakikaten 15'e girdiğinde demek ki o zaman büyük sayılıyordu artık. Her işi yapmaya ehil gibi görülüyordu ve o devirde çocuklar cihada çıkıyordu 14-15 yaşında. Efendimiz müsaade ediyordu 15 ve üzerine, 15 ve 14 ve aşağısını da geri çeviriyordu. Bugünkü 15 yaşındaki çocukları bir düşünerek o zamanki ashab-ı kiramın, Müslümanların hakikaten cengaverliğini, kahramanlığını bir gözümüzün önüne getirelim. Buluğ yaşından murat harpte ve diğer işlerde sahibine erkek hükmü verilen yaştır. Erkeklerin ihtilam olmakla, kadınların hayız görmekle buluğa erdiğinde ulema müttefik, ittifak etmişler. Erkekler ihtilam olduğu zaman, kadınlarda ilk defa bu hayız gördükleri zaman artık buluğ çağına ermişler demektir. Onlara ibadetler, farzlar farz olur. Artık bütün İslam'ın hükümleriyle mükellef olurlar. Mükellef yaşı demektir bu. İhtilamı geciken erkeklere hayız görmesi geciken kadınlar hakkında ihtilaf edilmiş. Eğer bu yaşta, normal yaşında ihtilam olmadı, hayız görmedi, geciktiyse o zaman nasıl belirlenecek? Bazılar erkeklerin 17 veya 18 yaşında buluğa ermiş sayılacağını, kadınlarda ise gebe kalmak gibi şeylerin buluğa alamet olacağını söylemişlerdir. İmam Şafii, Ahmet Hanbel gibi bazı Hanefilerden Ebu Yusuf, İmam Muhammed buluğ yaşını 15 sene olmakla sınırlandırmış ve erkek kadın 15 yaşını tamamlayınca mükellef olur. Artık ihtilam olmasalar bile ibadetlerin farz olması gibi hükümler onlar hakkında caridir. Bu yaşta bir oğlana ganimetten erkek hissesi verilir. Küffardan 15 yaşında olanları öldürmek caiz olur. Yani çocukları öldürmek yasaklanıyor. Kadınları öldürmek yasaklanıyor. Demek ki 15 yaşına girmişse o artık harf gücü sayılabilir, savaş gücü sayılabilir. O düşmandan bu çocuklar da öldürülebilir demişlerdir. İmam-ı Azam buluğ yaşının kadınlarda 17, erkeklerde 19, bir rivayette 18 olduğunu söylemiştir. İmam Sevri'nin görüşü de bu şekildedir. Demek ki 18 bu daha çok kabul ediliyor. İmam-ı Azam'ın görüşü 18 yaş olarak. 18 yaşında artık ihtilam olmasa da son noktadır. Ondan sonra buluğa ermiş sayılır bir çocuk. 24. babta İmam Müslim Hazretleri düşman beldelerine mushafla seyahat etmemek. Eğer Kur'an-ı Kerim düşmanların eline geçmesinden korkulursa diye bir bölüm açıyor. Bu husustaki rivayetlerde Abdullah bin Ömer yine şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la düşman toprağına gidilmesini yasakladı. O zaman tabii Kur'an nüshaları elle yazılıyor. Yazma nüshalar az bulunuyor, nadir bulunuyor. Herkes de bir tane belki zorla bulunuyor. Bir ömür onu kullanacak veya ömründe bir iki tane yazabilecek. Böyle az nüshalarla düşman topraklarına gidilirse onların eline geçer, Kur'an'a hürmetsizlik yaparlar diye Kur'an nüshalarının düşman topraklarına götürülmemesini istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Abdullah ibn Ömer Hazretleri Resulullah Efendimiz'e naklen haber verdiğine göre düşmanın eline geçer endişesiyle düşman toprağına Kur'an-ı Kerim'le gidilmesini yasak edermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyururlarmış: Kur'an'la sefer etmeyin. Çünkü ben onun düşman eline geçmeyeceğinden emin değilim. Düşmanların eline geçebilir. Ravi Eyüp şöyle açıklıyor: gerçekten düşman onu ele geçirdi ve onunla size münazaa etti. Sizinle mücadele etti. Bu da biraz manası yönünde herhalde onu kastediyor. Düşmanın eline geçti. Düşmanlar çeşitli fırkalar ortaya çıkardılar. Haricilik gibi, Şia gibi. Ve bu fırkalar, sapık fırkalar da hep kendilerini Kur'an'la savundular. Yani Kur'an'dan ayetlerle deliller getirdiler. Kur'an-ı Kerim'den herkes kendine göre, kendi anlayışına göre tevil ederek, manasını eğip bükerek kendine delil bulabiliyor. Bugün de olduğu gibi. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ellerine geçtiği zaman Müslümanlara karşı ayetlerle delil getirerek fırkalar oluşturdular. Cahil insanları aldattılar, etraflarını topladılar. Gruplar oluşturdular, fitne çıkardılar. Bugün hele müsteşrikler Kur'an-ı Kerim üzerine araştırma yapıyor. Kur'an'dan kendilerine göre manalar çıkarıyor, hükümler veriyorlar. Bazı saf Müslümanlar da veya kötü niyetli insanlar da onların görüşlerine tabi oluyor, onlara uyuyor. Bu şekilde Kur'an müşriklerin, kafirlerin eline geçince onunla Müslümanlara karşı oyunlar oynamaya, fitneler çıkarmaya çalışıyorlar. Bu sebeple belki eski zamanlarda veya şimdi de olan şeylerdir bunlar. Müslümanlar arasında katılan ajanlar, düşmanlar ne yapıyor? Önce bir iki üç sene Kur'an eğitimi, tefsir eğitimi alıyor. Tefsir, hadis, İslami ilimleri öğreniyor ve buralardan hangi noktalarda insanların kafası karıştırılabilir diye oraları araştırarak oralarla Müslümanların kafasını bulandırmaya, karıştırmaya çalışıyor. O tür insanlar fark edildiğinde aslında onlara Kur'an-ı Kerim öğretmemek. Belki Arapça öğreniyor o insanlar, Arapça öğretmemek gerekiyor. Bunu Müslüman bir sorumluluk olarak düşünmesi gerekiyor. Ben bu adama öğretirsem Kur'an'ı, Arapçayı, bu gider Müslümanların aleyhinde çalışır, Müslümanlara arasına fitne sokmak için uğraşır diye bunlara bu tür bilgileri demek ki vermemek bu hadis-i şeriflerden anlaşılan bir husus da oluyor. 25. bölümde Bâbül Müsabaka Beynel Hayli ve Tadmirihe, atlar arasında yarış ve onları çevikleştirmek, onları beslemek, onlara bakmakla ilgili bölüm. Bunlar hepsi imaret, idarecinin, devlet başkanının sorumlulukları, onunla alakalı hususlar oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idmanlı işte beslenmiş, çevikleştirilmiş, geliştirilmiş atlarla Hayfa'dan koşu yaptı. Hayfa bir mekan ismi. Müsabakanın sonu Seniyetül Veda idi. Hayfa'dan Seniyetül Veda'ya kadar iki yer belirliyor. Bu iki yer arasında ashab-ı kiramla yarış yapıyor Efendimiz. İdman görmeyen atlar arasında da Seniyye'den Beni Zureyk Mescidine kadar koşu yaptı. Burası önceki idmanlı atların koşu yaptığı yer, işte 6-7 kilometrelik bir yer. İdmanlı olmayan atların koştuğu yerde 1 kilometre, 1,5 kilometrelik bir yer. İdmanlı olmadıkları için onların mesafesi daha kısa ama idmanlı olan, beslenmiş olan atların koşusu daha uzun. Efendimiz hem atlarla hem develerle yarış yapıyor, sahabelerini yarıştırıyor. Bu şekilde onları cihada hazırlıyor. Allah yolunda cihad için hazırlık yapıyor. Ok yarışları, ok atma yarışları yaptırıyor. Yani biz zannediyoruz ki Efendimiz haydi gazaya gidiyoruz, toplanın deyip sahabelerini topladı, gitti. Öyle değil tabii ki. Onun bir ön hazırlığı var. Efendimiz ganimetlerden, zekat mallarından at satın alıyor, silah satın alıyor. Sahabe-i kiram arasında yarışlar yaptırıyor. At yarışları, koşu yarışları, ok yarışları. Onları bir şekilde atıcılığa teşvik ediyor. Atıcılık ve biniciliğe teşvik ediyor. Bunları öğrenmeye teşvik ediyor. Bu şekilde bir hazırlık var. Hazırlanıyor sahabi devamlı hazırlık halinde. Ve bu şekilde İslam'ı diğer uzak beldelere götürebiliyor sahabe-i kiram. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma burada müsabaka yapanlar arasındaydı. Hazreti Ömer'in oğlu da bu yarış edenler arasında bulunuyordu, yarışlara katılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu müsabakaya, bu yarışa Sekip namındaki atıyla iştirak etmiş. Sekip, yürük yani hızlı koşan manasına geliyor. Bu hayvanın alnı sakar, üç ayağında da sekih varmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Beni Fezare kabilesine mensup bir bedeviden satın almıştı. Üzerinde ilk gaza ettiği at budur. İlk koşuya da bununla iştirak etmiş ve herkesi geçerek Müslümanları sevindirmiştir. Tabii ki hiç kimse Peygamber Efendimizin geçilmesini istemiyor. Herkes Peygamberimizin geçmesini istiyor. Efendimizin devesi de devamlı geçermiş bütün yarışlarda. Bir gün diyor genç bir deve üzerine geldi ve Efendimizin devesini geçti. Bu diyor Müslümanların çok zoruna gitti, ağırına gitti. Efendimiz buyurdu ki bu Allah'ın bir kanunudur. Yükselttiği her şeyi sonunda mutlaka alçaltır. Yani insanın hayatı gibi, insanın bir gençlik devresi olur. Gençlik, güçlülük devresi. Sonra yaşlanır, zayıflar ve ölür, vefat eder. İşte bunun gibi dünyadaki her şey fanidir. Yükselir, alçalır. Devamlı yüksek olarak kalmaz. İslam bile toplumlarda bazen kuvvetli oluyor, bazen zayıflıyor, bazen kuvvetli oluyor. İmtihan için bunlar tabii ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi de bu şekilde gençken, herkesi geçerken daha sonra başkalarına geçilmiş. Bu atla da Efendimiz geçince Müslümanlar hep sevinmişler. Atın idmanlı olması nasıl olur? Elbela ata semizleyinceye kadar bolca yem veriliyor, besleniyor. Çeşitli vesilelerle daha sonra da terletiliyor. Üzerine örtü örtülerek koşturuluyor, terletiliyor. Yağı eritiliyor. Bu şekilde hem kuvvetli, çevik hem de kilosu az, zayıf, kilolu değil. Bu şekilde çevik bir at haline geliyor. Böylece hayvan hafifliyor, et ve sinirleri kuvvetleniyor. Daha koşmaya elverişli hale geliyor. Bunu da sahabe-i kiram yapıyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla atlarını da savaşa hazırlıyorlar. Hadis-i şerif ödülsüz müsabakaya hamlediyor. Yani bir para, bir karşılık konulmadan olan müsabaka olabilir. Fukaha bu hususta bir takım şartlar beyan etmişler. Mesela taraflardan birinin ortaya ödül koyması caizdir. Tek taraflı. Birisi koyuyor, diyor ki kim kazanırsa bunu alsın. Fakat iki tarafın da ödül koyması kumar olur. İkimiz de şu kadar para koyalım, kim kazanırsa hepsini alsın. Bu kumar olur ama tek birisi koyarsa kumar olmaz. Meğer ki aralarında üçüncü bir muhallil, yani helal kılan olur da o hediye koyarsa, yani siz üçüncü bir kişi var, o katılmıyor yarışa. Diyor ki iki kişi siz yarışın, kim kazanırsa ona ben hediye vereceğim diyor. Bu da kumar olmuyor, bu da helal oluyor. İbn-i Tıyn'in beyanına göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atlar arasında yarış tertip etmiş ve birinciye 3 Yemen kumaşı, ikinciye 2, üçüncüye 1 kumaş, diğerine de derecelerine göre altın ve gümüş hediyeler vermiş, hepsine hayır duada bulunmuştur. Efendimiz kendisi katılmadı, bu yarışa katılmıyor. Üçüncü bir şahıs olarak yarışa katılanlara dışarıdan hediye veriyor teşvik olarak. Bu da caizdir. Hepsine dua da ediyor. Çünkü Allah için bu yarışı yapıyorlar. Cihada hazırlık yaptıkları için. Bu da önemli bir husus. Savunma sanayinin geliştirilmesi, hazırlanması. Bu da ihmal edilmemesi gereken devlet başkanının vazifeleri arasında. Efendimizin de bu hazırlıkları yaptığını, binicilik yapın, ok atın. Benim için ok atmanız daha sevimlidir buyuruyor Efendimiz. Çünkü uzaktan olan müdahale daha az zayiatla olduğu için binicilik yaptığında insan kılıçla, kılıç kılıca karşı karşıya savaşması gerekiyor. Mutlaka onun yaralanması veya şehit olması daha kolay olur. Ama uzaktan ok atarak düşmanını bertaraf etmesi o daha az zayiatla kendisi açısından mümkün olduğu için Efendimiz ok atıcılığına, uzaktan atıcılığa daha çok önem veriyor. Benim için daha sevimlidir diyor. Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede ve اَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ كُوْوَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ Allah için kuvvet hazırlayın. Onlar için düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Gücünüz yettiğince, yani son haddinize kadar en son teknolojiyle kuvvet hazırlayın ve at bağlayın. At bağlayın. Kuvvet hazırlayın. Bununla diyor Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı korkutursunuz. Güçlü olduğunda bir devlet, düşmanlar ondan korkar. Savaş da daha az olur. Zayıf olsa savaş daha çok olur. Çünkü insanlar ona saldırmaya cesaret eder. Ama güçlü olduğunda saldırmaya cesaret edemez. Bu sebeple hazır ol cenge, sulh-u salah ister isen. Sulh ve salah, rahatlık istiyorsan cenge hazır ol. İnsan cenge hazır olursa, harbe hazır olursa, kuvvetli olursa savaş daha az olur. Ama hazır olmazsa çoğu insan üzerine saldırır düşmanlara. Mecbur savaşmak zorunda ve zulüm altında kalmak mecburiyetinde kalır. Bu sebeple Cenab-ı Hak da hazırlanın buyuruyor. Kuvvet hazırlayın buyuruyor. Peygamberimiz de kuvvet atmaktır buyuruyor. El kuvvetu erramyu. Kuvvet hazırlayın buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kuvvet atmaktır şeklinde Efendimiz tefsir ediyor. O zaman için bu ok atmaktı. Bugün için de onu füze atmak şeklinde daha değişik farklı atmalarla karşılamak gerekiyor. Zamanın teknolojisine göre uzaktan yapılan müdahalenin, uzaktan yapılan savaşın daha makbul olduğunu, Peygamber Efendimiz'e daha sevimli olduğunu rivayetlerde görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, kısa bir aradan sonra inşallah bu konulara devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmam Müslim'in İmaret bölümünün sahihini, İmaret bölümünün 26. babındayız. 26. bab El-Haylu fi nevasihel hayr ile yevmül kıyame. Kıyamete kadar atların alınlarında hayır mevcuttur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününe kadar hayır atların alınlarındadır buyuruyor. Yani atlara bakmak, onları beslemek, hazırlamak bu kıyamete kadar devam edecek bir husustur ve bu hiçbir zaman terk edilmemesi gereken, Müslümanların devamlı yapması gereken bir husustur. Tabii ki bu at bugünkü yarış atları manasında değil, cihada hazırlık olan atlar manasında. Efendimiz devamlı hayırlı, faydalı işlere teşvik ediyor. Lüzumsuz boş vakit harcayan işlerden sakındırıyor ashabını. Diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i parmağıyla bir atın alnını örüyor ve atların alınlarına kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir. Bu da ecir ve ganimettir buyuruyor. Buyururken işittim diyor sahabi. Efendimiz atın alnındaki o tüyleri örüyor. Örüyor ve bu şekilde buyuruyor. Atın alnına kıyamete kadar hayır düğümlenmiştir. Bu hayır nedir? Ecirdir, ganimettir. Cihada gider, ecir kazanır ve ganimet elde eder. Hem manevi hem de maddi kazancı olan bir husus. Bugün başka savaş aletleri çıktı. Atlara artık gerek kalmadı da denilemiyor. Yine her orada mutlaka atların bulunduğu, atlara ihtiyaç olan hususların, yerlerin olduğu da biliniyor. Onun için at kıyamete kadar Efendimizin haber verdiği gibi devam edecek olan bir hayvan. Diğer savaş aletleri, modern savunma sanayi ne kadar gelişirse gelişsin onlarla birlikte yine atlara da ehemmiyet vermek. Bu hususta bu iş için atlarda işte bazı alaylar oluyor. Cumhurbaşkanlığı alaylarında olsun. Askeride mutlaka at bulunuyor ve savaş aletlerinin çıkamayacağı, tırmanamayacağı yerlerde atın iş göreceği yerler oluyor. Bu sebeple bu kıyamete kadar devam edeceği bildirilen bir husus. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Atların alınlarına kıyamet gününe kadar hayır düğümlenmiştir. Hayır vardı. Devamlı onlardan hayır gelir. Bu da ecir ve ganimettir şeklinde açıklıyor. Diğer rivayette hayır atların alınlarına düğümlenmiştir buyurur. Kendisine yarasa bu ne iledir? Nasıl hayırdır yani? Nasıl hayır gelir diye soruluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamet gününe kadar ecir ve ganimet şeklinde açıklıyor. Yani bu atlarla insanlar ecir kazanır, ganimet kazanır. Yine bir rivayette bereket atların alınlarındadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır düğümlenmiştir cümlesinden murat, hayır onlardan düğümlenmiş gibi ayrılmaz demektir. Yani devamlı onlarda hayır bulunur, hayır onlardan ayrılmaz demektir. Cihat kıyamete kadar bakidir. Bundan onu anlıyoruz. Kıyamete kadar hayır varsa atlarda demek ki kıyamete kadar cihat olacaktır. Cihat söz konusudur. Buna da Müslümanlar her zaman hazır olmak lazım. Hiçbir zaman bir gevşekliğe, tembelliğe düşmemeler lazım. Çünkü her toplum, her millet buna hazırlık yapar. Her millet mutlaka savaşa hazırlanıyor. Müslüman da o zaman cihada hazırlanır. Bugün kasıtlı olarak dünyada cihat kelimesini kötü göstermeye, terör gibi göstermeye, itici göstermeye çalışıyorlar. Halbuki herkes kendisine savaş hazırlığı, savunma sanayi derken İslam'daki bu literatür ıslahta cihat şeklindedir. Yani herkes olan bir şey İslam'da Müslümanlarda cihat ismini almıştır. Yani kendilerine olan ve ismi farklı olduğu için o normal görülüyor ama Müslümanlarda olduğu zaman kötü gösteriliyor, çirkin gösterilmeye çalışılıyor. Bu da kasıtlı bir şey. Tabii ki bu düşman bunu yapmakla haklı, kendisine göre düşmanını zayıflatacak, hazırlıktan geri bırakacak ama Müslümanların uyanık olması, Müslümanların ferasetli olması, bu tür şeylere aldanmaması gerekiyor. Müslüman onlar gibi hazırlanacak, hazır olacak, kuvvetli olacak ki düşmanlarından zulüm görmesin. Düşmandan çünkü hiçbir zaman adalet beklenmez. Düşman adalet göstermez. Ancak dünya üzerinde tek Müslümanlar vardır. Düşmanlarına da adalet gösterenler, adalet göstermesi emredilenler. Onlar bile tarihte zaman zaman belki bundan kaymalar göstermişlerdir. Ama Cenab-ı Hak emrediyor. Düşmana da adil davranmaya, düşmanın da bir hakkı, hukuku vardır, savaş hukuku vardır. Böyle her şey mübah değildir. Onun için İslam'dan başka da adaleti yeryüzünde gerçekleştirecek başka bir sistemde söz konusu olmadığı için Müslümanların vazifesi daha mühimdir, daha büyüktür. Diğer bir husus, bir kimsenin cihat için hazırladığı atına hizmet etmesi müstehaptır. Ondan çok ecir alır. Ona yedirdiği yemden, ona verdiği sudan, hatta onun diyor terslemesi, gübresinden bile, gübresi kadar bile ecir alır. O atın attığı her adımdan ona ecir gelir. Hadis-i şeriflerde bunu Efendimiz tafsilatıyla bizlere bildiriyor. Bir insan diyor cihat için at beslerse, bugünkü başka şartlarda farklı savunma sanayi için yapılan harcamalar devletin ve buna destek, mesela halkın buna destek vermesi, bunlar da düşünülebilir. Bu cihat için yapılan hazırlıklarda yapılan her şeyin ecir olduğunu Efendimiz bildiriyor. Mesela at üzerinden gittiğimizde o atın yediği otların, içtiği suların, koşarken adım attığı, attığı her adımın, sonra rahatlamak için çıkardığı terslerin her birisinin ecir hanesine, sevap hanesine yazılacağı Müslümanın ifade ediliyor. İmam Müslim Hazretleri diğer bölümde fadlil cihadi vel hurucu fi sebillah, cihadın fazileti ve Allah yolunda sefere çıkmanın fazileti, üstünlüğü, bu konularla ilgili hadis-i şerifleri naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah Teala kendi yolunda gazaya çıkan kimseye kefil olmuştur. Cenab-ı Hak onun her şeyine kefildir. Allah yolunda gazaya çıkan, Allah için bugün işte askerliğe giden, Allah için hudut nöbet beklemeye giden insanlar meşru bir şekilde, bunların her şeyine Cenab-ı Hak kefil olmuştur. Buyurur ki onu çıkaran ancak benim yolumda cihad etmektir Cenab-ı Hak. O diyor benim için, benim dinimi yüceltmek, Müslümanlar, benim kullarımı korumak için çıkmıştır. Bana inanmak ve peygamberimi tasdik etmek için çıkmıştır. Yani bana inandığı için, peygamberimi tasdik ettiği için, diğer insanlar da Allah'a inansın, peygamberimizi tasdik etsinler diye, İslam yayılsın diye çıkmıştır. Allah'ın sözüne, peygamberimizin vaatlerine inanmıştır. Şehitlerle ilgili, cihada çıkanlarla ilgili, ecirlere inanmıştır, iman etmiştir. Bunlara inanarak çıkmıştır bu insan yola. Şu halde o kendisini cennete koymamı yahut alabildiği kadar ecir veya ganimet alarak içinden çıktığı evine döndürmemi benim üzerime garantilemiştir. Yani iki şey olur. Ya diyor ben onu kefil oldum. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Ya onu ben cennetime koyarım, şehit olur cennetime koyarım. Veya alabildiği kadar ecir ve ganimet alır. İhlasına göre, gayretine göre ecir ve ganimet alarak evine döner. Bu şekilde her halükarda kar. Muhammed'in, Efendimiz devam ediyor, Muhammed'in nefsi kudretinde, yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki şayet bir yara Allah yolunda açılırsa kıyamet gününde açıldığı zamanki şeklinde gelecek. Rengi, kan rengi, kokusu, misk kokusu olacaktır. Allah için bir yara aldığında o yarasıyla gelecektir kıyamet günü, ama o yara büyük bir şeref alameti olacaktır. Onun için kokusu misk gibi olacaktır. Muhammed'in nefsi yedi kudretine olan Allah'a yemin olsun ki eğer Müslümanlara zor gelmese Allah yolunda gaza eden bir seriyenin ardından ebediyen oturmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında pek çok hareket, askeri hareket olur. Efendimiz bunlardan sadece bir kısmına katılıyor. Diğer bir kısmı, büyük bir kısmın çoğunluğuna sahabilerini gönderiyor. Bunun da sebebini açıklıyor. Eğer her sefere çıkmış olsam ben çıktığım için bütün insanlar da her birine çıkmak isteyecekler. Benden sonra da insanlar bütün seferlere katılmak isteyecekler. Çünkü Peygamberimiz her sefere katılmış diye. Çünkü Efendimizin her hareketi bir sünnet oluşturduğu için bu diyor insanlara zor gelir. Yani yeterli, kafi miktarda bir ordu çıktığında yeterli de diğer insanlardan bu vazife düşer. Farz-ı kifayedir. Veya bir sefere bir insan çıkar, diğer sefere başkası çıkar. Bu şekilde rahat, daha rahat olur Müslümanlar. Ama her sefere çıktığında zorlanır. Bir zorluk olur, meşakkat olur. Böyle bir zorluk olmasaydı diyor Efendimiz, ben her sefere çıkardım. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Allah için sefere çıkmanın faziletini, üstünlüğünü gösteriyor. Efendimiz her birine çıkmak istiyor gönlünden. Ama ashabına, ümmetine olan merhametinden bir kısmına katılmıyor. Lakin varlık bulamıyorum ki onları hayvan üzerine taşıyayım. Yani herkes benimle çıkmak istiyor. Bu sefer de ben onları taşıyacak bir binek de bulamıyorum. Onlar da varlık bulamıyorlar. Kendileri de bulamıyorlar. Bu sefer katılamıyorlar. Kendilerine benden geri kalmak zor geliyor. Muhammed'in nefsi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah yolunda gaza ederek öldürülmeyi, sonra yine gaza ederek öldürülmeyi, sonra yine gaza ederek öldürülmeyi pek arzu ederim. Yani tekrar tekrar dünyaya gelip tekrar şehit edilmeyi, tekrar dünyaya gelip tekrar şehit edilmeyi isterim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şehit olarak vefat etti. Zehirli et, Yahudilerin zehirlemesiyle Efendimiz şehit oldu. Cenab-ı Hak ona peygamberlikle birlikte şehitlikte nasip eyledi. Ama şehitten başka hiç kimse diyor Efendimiz cennete girdikten sonra dünyaya dönmek istemez. Yani cennetin en alt tabakasında bile olsa, çok az bir nimete bile nail olsa hiçbir insan, cennete giren bir insan tekrar dünyaya gelmek istemez. Ancak şehit bunun dışında. Şehit cennetin en üst mertebesine de gitmiş olsa oradan tekrar dünyaya gelmek ister. Tek sebebi de tekrar şehit olmak. Bunun, çünkü o cennette, cennete girmeden önce şehitliğin yüceliğin yüceliğini, onun kıymetini, ona lütfedilen ihsanları bildiği için, gördüğü için tekrar tekrar dünyaya gelmek istiyor. Normal insan öldüğünde kabrinde bekliyor kıyamete kadar. Ama şehit öldüğü anda hemen kabrinde beklemeden cennet nehirlerinde gezmeye, cennet nimetlerinden istifade etmeye başlıyor. Hatta arşın altındaki, arşa asılı olan kandillerin içine giderler diyor şehitlerin ruhları. Hadis-i şerifte gelecek biraz sonra. Bu ne büyük bir saadet. Yani bir insanın kabrinde durması, beklemesi, kıyameti var. Bir de cennetlerde gezmesi, istifade etmesi cennet nimetlerinden. Arş dediğimiz nedir? Yedi kat semaların üzerinde Cenab-ı Hakk'ın arşı. Zül arşil azim. Rabbül arşil azim. Yani arşın azamet sahibi, yüce arşın sahibi diye Cenab-ı Hak kendisini vasıflandırıyor Kur'an-ı Kerim'de. O arşın, arşa çıkmak, onun oralarda bulunmak. Bu çok büyük bir, hakikaten üzerine düşünüldüğünde büyük bir lütuf. İnsan nasıl olduysa ölecek. Normal ölse de ölecek, şehit olarak ölse de ölecek. Ama birisinde kabirde beklemek var, birisinde de cennetleri, arşı gezmek var. Bunlar sahih hadislerle bildirilen hususlar. Bu sebeple şehitler tekrar tekrar dünyaya gelip tekrar Allah yolunda savaşmak istiyorlar. Peygamberimiz de aynı şekilde istediğini ifade ediyor. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendi yolunda cihad eden, evinden kendisine onun yolunda cihatla, onun kelimesini tasdikten başka hiçbir şey çıkarmayan kimseyi cennete koyacağına yahut içinden çıktığı evine kazandığı ecir veya ganimetle beraber döndüreceğine kefil olmuştur. Yani bir insan Allah yolunda cihad etmek için, Allah'ın dinini yüceltmek için, Allah'ı tasdik ederek, Peygamber Efendimiz'in sözünü tasdik ederek cihada çıktıysa, bir yola çıktıysa Cenab-ı Hak ona kefil oluyor, iki şey vaat ediyor. Ya diyor onu cennete koyarım, hemen şehit olursa anında cennet nimetlerinden istifadeye başlar. Veya onu diyor ecirlerle, ganimetlerle evine geri döndürürüm. İkisinden birisi, ikisi de kazançlı. Onun için bizim ecdadımız devamlı ölürsek şehit, kalırsak gazi. İkisi de bizim için önemli, çok güzel bir şanda, şereftir diyerek bu sözü dillerine virt etmişler. Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz diye hiç dert etmeden cesurca, kahramanca düşmanla karşı karşıya gelmişler ecdadımız. Efendimiz çünkü bunu haber veriyor. Yine diğer hadis-i şerifte, eğer bir kimse Allah yolunda yaralanırsa, ki Allah kendi yolunda yaralananı pekala bilir. Kim Allah için ihlasla yaralandı, savaşta yaralandı, kimse bir menfaat için, gösteriş için yaralandı. Bunu Allah en iyi bilir. Dışarıdan pek bilinemez bu. Cenab-ı Hak bunu ayırır. Kıyamet gününde yarası fışkırarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu da mis kokusu gibi olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer bir rivayette, Müslümanın aldığı her yara Allah yolundadır. Sonra kıyamet gününde bu yara vurulduğu günkü şeklinde olacaktır. Kan fışkıracaktır. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusudur buyurdu Efendimiz. Sonra şöyle devam ediyor. Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, yani benim canımı, her şeyimi Allah elinde tutuyor. Onun emrindeyim. Onun istediğini yaparım devamlı. O istediğini bana yapar. Yani istediği zaman canımı alır, istediği zaman yaşatır. Her şey Allah'a, her şeyimiz bizim de aynı şekilde Allah'ın elinde. Efendimiz bu yemini çok kullanıyor. Bu yeminde böyle bir mana var. Bu mana Allah'a teslimiyet, her şeyimizin Allah'a ait olduğu, Allah'a itaat ihtiva ediyor. Allah'a yemin ederim ki müminlere meşakkat vermiş olmasam Allah yolunda gaza eden hiçbir seriyenin ardında oturmazdım. Ve lakin varlık bulamıyorum ki onları hayvan üzerinde taşıyayım. Yani onlara sefere gidecekleri bir deve, bir at bulamıyorum. Onlar da böyle bir şey bulamıyorlar ki benim arkamdan gelebilsinler. Gelemedikleri için de bu sefer üzülüyorlar veya yürüyerek geliyorlar. Nöbetleşe hayvanlarına biniyorlar. Ayakları parçalanıyor. Bunlar çok var Siyer'de, Peygamberimizin ashabında. Bir deveye 7 kişi nöbetleşe biniyordu diyor. Sırayla 7 kişi nöbetleşe biniyor. 3 kişi nöbetleşe biniyor. Ve bunlar yürürken ayakları parçalanıyor. Çünkü yürüdükleri yer sıcak, kum, taş, doğru dürüst belki ayakkabı bulamıyor. Benim ardımdan oturup kalmaya da gönülleri razı olmuyor bu insanların. Bu şekilde onlara meşakkat verdiğim için her sefere çıkmıyorumdur efendim. Bazı seferlere sadece ordu gönderiyor, ordu hazırlayıp gönderiyor. Kendisi çıkmıyor, bir kısmına çıkıyor. Bu da Allah yolundaki seferin faziletini ifade ediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nefsim yedi kudretine olan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda öldürülüp sonra diriltilmeyi pek arzu ederdim buyurmuşlardır. Bunu 10 defa daha istediğini söyleyen rivayetler de var. Hak yolunda gazaya çıkan kimseye Allah'a kefil, Allah'ın kefil olması lütfu kereminden ona cennetini nasip etmesidir. Bu kefalet Allah Teala Hazretlerinin şüphesiz ki Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır ayet-i kerimesinden anlaşılıyor. Tevbe suresi 112. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Karşılığında onlara cenneti verdi. Demek ki cenneti kazanmak için müminler canlarıyla, mallarıyla gayret edecek. Allah yolunda çalışacaklar. Allah yolunda can veren mücahidin cennete konması hususunda Kadı İyaz şunları söylüyor. İhtimal ki Allah o kimseyi öldüğü anda cennetine koyar. Nitekim yani bu kıyamet günü bir cennete giriş gibi ebedi bir giriş değil belki. Oralarda gezmek, oralardan istifade etmek. Sonra tekrar hesaptan sonra ebedi olarak bir cennete giriş, cennet hayatının başlaması söz konusu. Nitekim Allah Teala şehitler hakkında onlar diridirler. Rableri katında onlar rızıklanmaktadır. Rızık verilir onlara buyuruyor. Ali İmran 169'da. Bel ahyâun inde rabbihim yurzakûn. Onlar hayattadırlar. Allah katında rızıklandırılırlar. Bu rızıklar cennet rızıkları işte. Hadis-i şerifte de şehitlerin ruhları cennettedir denilmiştir. Bir ihtimal de cennete hesapsız, azapsız, sorgusuz, sualsiz giren ilk bahtiyarlar ve mukarrabin grubu ile birlikte girmesidir. Bu da ikisi beraber yani. Kıyamet kopunca kadar istifade ediyor nimetlerinden. Sonra ilk defa oraya girerken ebedi giriş için ilk girenlerden oluyorlar. Ve sahih hadiste de açıklandığı veçiler şehitlik günahlarına kefaret olur. Şehitlik kul hakları hariç bütün günahlarına kefaret olur. Yahut alabildiği kadar ecir veya ganimet olarak evine döndürülmesi cümlesinin manası da şudur. Henüz ganimet alınmamışsa mücahit sadece kazandığı sevabı alarak evine döner. Bazen ganimet olmayabilir. Sevapla döner. Bu sefer sevabı daha fazla olur. Düşmandan ganimet alınmışsa ecirle beraber ganimetten de hissesini alır. Bu sırf ecirle döndüğü kadar da ecir olmaz. Bir kısım dünyalık aldığı için biraz ecirlerde noksanlaşabilir. Hadisten murat cihada çıkan bir kimseye Allah Teala her halükarda hayır vereceğini tekeffül etmiştir. Ölürse şehit, kalırsa gazi her halükarda büyük nimetlere nail olur. Bu hayır ya şehit olarak cennete girmekle ya ecir kazanarak evine dönmekle yahut hem ecir hem de ganimet alarak dönmekle tahakkuk edecektir. Üç halde de hepsi de hayırdır. Bu hadisin üçüncü rivayetinde Allah kendi yolunda yaralananı pekala bilir cümlesi harp ve gazada ihlas ve samimiyet gerektirdiğine bir tembihtir. İhlasla savaşmak gerektiğine. Gazada verilecek sevap bu ihlas ve samimiyete göre olacaktır. Şu halde Allah Teala için, dini için harp edenler ölseler de kalsalar da kazanacak. Ganimet veya şan kazanmak yahut düşman milletten öc almak için, ganimet için, şan, şeref için, öc almak için, yani Allah için bir öc almak var, bir de şahsi öc almak var. Bu maksatlarla gazaya çıkanlar sevaptan mahrum kalacaktır. Bu cihet mecellede bir işten maksat neyse hüküm ona göredir kaidesiyle hülasa edilmiştir. Mecelle Osmanlı'nın son dönemdeki kanun kitabı. Burada bir madde var. Bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Herkesin niyetine göre kazanır. Hadisin zahiri bu hükmün kafirlerle yapılan harplere mahsus olduğunu gösteriyorsa da asi ve bağiler, yol kesenler ve benzeriyle yapılan çarpışmalar da aynı hükme dahildi. Yani Müslümanlar içerisinde fitne zuhur ettiğinde Müslüman bir grup şer'i meşru olan devlet başkanına baş kaldırdığında mecburen Müslümanlar o fitneci Müslümanlarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Tarihte olmuş bu. Bunlarla savaşıldığında da aynı şekilde cihat sevabı olur. Çünkü o bağıydır. Yani haddini aşmıştır. İsyankardır. Devlet başkanına asi gelmiştir. Bu asilerle de bunlar tabii ki Müslüman kafir değil ama Müslüman ama yani menfaatçi Müslüman veya ne diyelim firaseti olmayan Müslüman Müslümanlara karşı bayrak açması, mücadele etmesi bunu gösteriyor. Hata içerisinde günahkar Müslüman. Bunlara karşı savaşılması da cihat hükmündedir. Şehidin kıyamet gününde yarasından kan fışkırarak gelmesinin hikmeti faziletine ve canını feda ettiğine şahidi olduğu içindir. Şahitlik yapmak içindir. O da onun şerefini, şanını gösteriyor kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızı burada nihayete erdiriyoruz. İnşallah gelecek programda yine şehitlikle ilgili mevzulara devam edeceğiz. Yeniden buluşmak, görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.